Ayrım 18.
1. O kadının üstünde hiçbir etkisi olmadığını kendisine kanıtlamak için hemen gidip 10 değişik kadınla yatar. İlk kadın bunu kabul ederse, erkek bu koşullarla onu görmeye devam eder. Öteki kadınlar onun yalancı özgürlüğünü doğrularlar. Bu kadınlar üzerine ilk kadınla yaptığı tartışmalar erkeğin paniğini yatıştırır. Oysa kadınlar onun gözünde kağıttan kaplanlardır. Onlarla arasında derin bir bağlılık söz konusu olamaz zaten. Erkek, kadınları birbiriyle dengelemekte, böylece hiçbirisinin kendisi üzerinde gerçekten etkili olmadığını kanıtlamak istemektedir. Zeki kadınlar bu tutumun, erkek huzursuzluğunun güvenlik valfı olduğunu anladıklarından, erkeğin tasmasını uzun tutarlar. Çünkü öteki kadınlar üzerine yapılan tartışmaların asıl nedeni, erkeğin bir tek kadına bağlanamamasıdır. 2. Erkek, bilerek birbirini tutmaz davranışlar gösterir. Kadını sık sık bırakır. Bir dahaki buluşma tarihini belirtmez. Ona işinin her şeyden önce geldiğini söyler. Ya da başka birçok özür bulur. Başka bir deyişle kadının huzursuzluğunu sezer ama onu rahatlatmayı istemez. Onun huzursuzluğunu haklı görmek bile istemez. Çünkü kadının huzursuzluğuna gereksinmesi vardır. Bu, ona hala özgür olduğunu, kapıların bütünüyle kapanmadığını sürekli anımsatır. 3. Erkek, pek de kolay olmayan bir bağlanmaya zorlandığı zaman, bunu kadına ödetir. Onun yanında başka kadınları seyrederek, onu eski sevgilileri ya da film yıldızlarıyla karşılaştırarak, arkadaşlarının yanında onun kendisine ayak bağı olduğunu ima ederek, kadına çenesi düşük, cadı, hırçın diyerek ya da bekarlığın daha iyi olduğunu söyleyerek yapar bunu. Kadınların aşağılık olduğu konusundaki iki yanlı tutumu ortaya çıkar. Kadınlardan birine bağlanmakla erkek, bir bakıma nefret edilen kadınla eşitlenme durumuna düşmüştür. Toplumda, erkeklerin toplumunda, kendine saygısını sürdürmek istiyorsa erkeğin bu kadınla eşitlenme durumunu hiç durmadan yatsıması gerekir. Erkek, kadını böyle hiç durmadan aşağılarken rol yapmaz. Çünkü birdenbire öteki kadınların hepsi çok daha güzel görünmeye başlamıştır gözüne. Erkek, bir şeyleri kaçırdığı duygusuna kapılmadan edemez. Buna yol açan da elbette kendi kadınıdır. Çünkü erkek, ideal kadını arama çabasından hiç vazgeçmemiştir. Bundan vazgeçmemeye kendi kadını zorlamıştır onu. Erkek belki de mezara bile kandırılmışlık duygusu ile gidecektir. Bir kadınla ötekisi arasında pek de büyük bir fark olmadığını, aradaki farkı yaratan şeyin sevmek olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaktır. Bunların her birinin sonsuz çeşitlemeleri vardır. Erkeklerin çoğu bir ilişkiden ötekine koşar. İlişki derinleşmeye başladığı zaman da kendilerini çekerler. Ama sonunda sevgisiz yaşamak, kadın için olduğu gibi erkek için de dayanılmaz bir şey olur. Her normal erkeğin sorunu şuna gelip dayanır. Karşılığında eşit bir bağlanma beklemeden beni sevecek birini nasıl bulurum? Kadının yapışkan tutumu, nesnel toplumsal koşullardan doğar. Karşılıklı bağlanma söz konusu olduğunda, erkek isterisine karşı kadının tepkisi, ince manevra yöntemleri geliştirmek, erkekten olabildiğince büyük bir bağlanmayı zorla koparmaktır. Bu konuda yüzyıllar boyu stratejiler geliştirilmiş, denenmiş, gizli, baş başa konuşmalarda anadan kıza aktarılmış, kadın toplantılarında ağızdan ağıza dolaşmış, kadınların bu kadar uzun ne konuştuklarını hiç anlamıyorum. Ya da son zamanlarda telefonlarda konuşulur olmuştur. Bunlar hiç de önemsiz dedikodu gevezelikleri değil, kadınlar bu konuşmalarını erkeklerin öyle sanmalarını isterler. Tersine umutsuz yaşama stratejileridir. İki üniversiteli kızın erkekler üzerine yaptıkları bir saatlik telefon konuşmasında, aynı kızların 4 yıllık üniversite öğreniminde ya da erkeklerin siyasal manevralarında kullandıklarından çok daha fazla yaratıcı zeka kullanılır. Öyleyse ailesine karşı görevleri olmayan kadınların bile her türlü ciddi girişimlerinin başlangıç noktasına hep bitkin bir biçimde geri dönmelerine şaşmamak gerekir. Kadının yaratıcı yıllarının en güzel kesiminde enerjisinin çoğu iyi bir erkek yakalamaya, yaşamının geri kalan yıllarının çoğu da yakaladığı bu erkeği yitirmemeye harcanır. Sevmek bir kadın için tam günlük bir iştir, erkeğin mesleği gibi. Bu yarışın dışında kalmayı seçen kadınlar, sevgisiz bir yaşamı seçiyorlar demektir. Bu da, yukarıda gördüğümüz gibi, erkeklerin çoğunun göze alamadığı bir şeydir. Ama ne yazık ki erkek avının en belirgin niteliği, o erkekten bu yalın bağlanmanın ötesinde duygusal bir bağlanma beklemektedir. Bu nitelik, her şeyden önce erkekleri sevememeye götüren sınıfsal gerçeklikle tamamlanır. Kadınları aşağı, asalak bir sınıf olarak tanımlayan erkeklerin yönettiği bir toplumda, herhangi bir biçimde erkek onayı kazanmayı başaramayan bir kadın mahvolmuş demektir. Varlığını haklı çıkarabilmek için bir kadının, kadından öte birisi olması gerekir. Aşağı bir varlık olarak tanımlanmaktan kurtulmak için, kadın hiç durmadan bir çıkış yolu aramalıdır. 1. Dipnot. Böylece kadınların kendileri birey olarak dışında bırakıldıkları sürece bir sınıf olarak kadınların aşağılanmasına karşı çıkmamaları gibi acayip bir durum doğar. Bir kadın için en büyük aşağılanma onun kadın gibi olması, başka bir deyişle kadından başka bir şey olmamasıdır. En büyük övgü ise bir erkek kadar zeki, yetenekli, onurlu ya da güçlü olmasıdır. Aslında ezilen sınıfların üyeleri gibi kadın da kendisine benzeyenleri aşağılayanlara katılır. Başkalarına bir birey olarak kendisinin ötekilerden üstün olduğunu göstermeye çalışır. Böylece bir sınıf olarak kadınlar birbirlerine düşürülmüş olur. Böl ve yönet. Öteki kadın erkeğin karısının onu anlamayan bir cadaloz olduğuna, erkeğin karısı ise öteki kadının erkeği sömüren bir çıkarcı olduğuna inanır. Bu arada gerçek suçlu, gizlice paçasını sıyırıp istediği gibi yaşar. Ona bu üstün durumu bağışlayabilecek insanlar ancak erkeklerdir. Oysa kadının daha geniş erkek toplumdaki etkinlikleriyle kendisini gerçekleştirmesine hemen hemen hiç izin verilmediğinden, gerçekleştirebildiğinde de hak ettiği onayı hiçbir zaman elde edemediğinden, kadın için birçok erkeğin onayını sağlamaktansa bir tek erkeğin gözüne girmeye çalışmak daha kolay olur. Aslında kadınların çoğunun seçtiği yol da budur. Böylece kendi içinde güzel olan sevgi olgusu bir kez daha sınıfsal bağlamı içinde yozlaşır. Kadınlar sevgiye sağlıklı nedenlerden ötürü değil, aynı zamanda varlıklarını doğrulamak için gereksinme duyarlar. Üstelik kadınların sürüp giden ekonomik bağımlılığı, eşit iki insan arasında sağlıklı bir sevgi ilişkisini olanaksız kılar. Kadınlar bugün hala bir koruyuculuk sistemi içinde yaşamaktadırlar. Birkaçının dışında kadınlar, özgürlük ya da evlilik arasında değil de, özel ya da ortak mülk olma arasında bir seçme yapmak zorundadırlar. Yönetici sınıfın bir üyesiyle birleşen kadınlar, hiç değilse erkeğin üstünlüklerinden bazılarının kendilerine de bulaşacağını umabilirler. Ama erkeksiz kadınlar, yetimlerle aynı durumdadırlar. Güçlülerin koruyuculuğundan yoksun, çaresiz bir alt sınıf oluştururlar. Kadınların bugün bile, olumsuz bir biçimde sınıfsal durumlarına göre tanımlandıkları bir zamanda, bu durum özgürlüğün tam tersidir. Çünkü bu durumdaki kadınlar zedelenmeye daha büyük ölçüde açıktırlar. İnsanın kendi efendisini seçerek kendi ezilmişliğine katkıda bulunması, özgür bir seçme yaptığı yanılgısını uyandırabilir. Oysa aslında kadın başka bir takım nedenler gözetmeksizin sevgi seçme özgürlüğüne hiçbir zaman sahip değildir. Zamanımızda kadın için iki şey, sevgi ve toplumsal durum, ayrılmayacak ölçüde birbirine girmiştir. Şimdi bir kadının severken içinde bulunduğu bu durumun temel etkenlerini gözden kaçırmadığını düşünsek bile o kadın bir şey beklemeden sevemeyecektir. Sevgisinin karşılığında güvence bekleyecektir. 1. Gördüğümüz gibi kadının istemekte haklı olduğu duygusal güvence. 2. çalışma ve başarıyla elde etmesi gereken ama kendisine verilmeyen, bu yüzden de kendisini bir erkek aracılığıyla gerçekleştirmek zorunda bırakan duygusal özdeşlik. 3. Bu toplumda kadının erkek yakalayabilme yeteneğine bağlı olan ekonomik sınıf güvencesi. Bu üç istekten ikisi sevgiyi sakatlayan ama ona yüklenen, onu ezen isteklerdir. Böylece siyasal bakımdan güçsüz koşulları içinde kadınlar gönülden sevme lüksünü yaşayamazlar. Göze alınamayacak ölçüde tehlikeli bir şeydir bu. Tek önemli şey erkeklerin sevgisi ve onayıdır. Düşünmeden sevmek, karşılığında bir bağlanmayı garantilemeden sevmek bu onayı tehlikeye sokar. İşte bu konuda Reich'ın söyledikleri. Ruh çözümlemesi sırasında sonunda şu çıktı ortaya. Hasta, bir erkeği onu sevdiğini gösterirse, erkeğin kendisini aşağı göreceğinden, bırakacağından korkuyordu. Çünkü kadın, bir kez kendisini duygularına bıraktı mı, artık gerekli oyunları oynayamaz olur. Sevgisi her şeyin önüne geçer. Olduğu gibi dışarıya akmak ister. Kadının o zaman, aslında duymadığı bir soğukluğu göstermesi çok acı verici. Üstelik çok anlamsız bir şey olur. Kadın, kaş yapayım derken göz çıkarmış olur. Çünkü amaçladığı şey aslında sevme özgürlüğüdür. Ne var ki böylesi bir bağlılığı güvence altına alabilmek için duygularını bastırması gerekir. Bir takım numaralar yapması gerekir. Çünkü yukarıda da gördüğümüz gibi erkekler zorlanmadıkça karşılıklı açıklığa ve yumuşaklığa yanaşmazlar. Öyleyse kadın erkeği bu bağlılığa hangi yollarla zorlayacaktır? Kadının en güçlü silahlarından birisi sekstir. Kadın erkeği bir sürü oyunla bedensel işkence çeker bir duruma getirebilir. İstediklerini vermeyerek, nazlanarak, verip verdiklerini geri alarak, kıskandırarak daha pek çok numara yaparak. Ruh çözümlemesi sırasında bir kadın şunu söylüyor. Belli durumlarda kendilerine erkek için bu işi ne ölçüde güçleştirmeliyim sorusunu sormayan çok az kadın vardır. Sanıyorum ki hiçbir erkek bu tür bir sorudan ötürü güçlüğe uğramıyor. Belki de erkek kendisine yalnızca şu soruyu soruyor. Ne zaman teslim olacak? Erkekler kadınların ayrım gözetmediklerinden, erkeği kişisel özellikleri yüzünden sevmediklerinden, daha çok kadına sağlayabileceği ayrıcalıklar sınıfı yüzünden sevdiklerinden, kadınların hesaplı olduklarından, başka amaçlara ulaşmak için cinselliklerini kullandıklarından yakınmakla haklıdırlar. Çünkü kadınlar gerçekten özgürlük içinde sevecek durumda değildirler. Bir kadın kendisini sevecek, destekleyecek dürüst bir erkek bulma talihliliğine ermişse mutlu olur. Çoğu zaman da erkeğin sevgisine karşılık verir, ona borçlu duyar kendini. Kadınların gözetebildikleri tek ayrım, kendilerini seçen erkekler arasında bir seçme yapmak ya da bir erkeği ötekine, bir gücü ötekine karşı kullanmaktır. Ne var ki bir erkeğin ilgisini körüklemek, bu ilgiyi uyandırdıktan sonra da oyunlarla onu kendine bağlamak hiçbir zaman kendi başına karar vermek sayılamaz. Şimdi bakalım, kadın erkeği yakaladığı, erkek de ona aşık olup onun için her şeyi yapacak duruma geldiği zaman ne oluyor? Kadının karşısına yepyeni bir sorunlar dizisi çıkıyor. Kadın artık zehrini akıtabilir, ağını açıp yakaladığı avı incelemeye başlayabilir. Bu durumda kadın çoğunlukla umut kırıklığına uğrar. Ben erkek olsaydım böyle birisiyle uğraşmazdım duygusuna kapılır. Yakaladığı erkek çoğu zaman kendi düzeyinin çok altındadır. Bunu kendiniz de denetleyebilirsiniz. Uysal ev kadınlarından birkaçıyla konuşun. Pek üstün bir yanı yok belki ama hiç değilse bir kocam var diye dile getirecektir duygularını. Ama kadın artık oyun oynamayı bir yana bırakabilir hiç değilse. Kadın ilk kez güvenlik içinde sevebilir artık. Var gücüyle duygusal bakımdan erkeğe yetişmeye, o zamana dek oyun diye yaptığı her şeyi gerçekleştirmeye çalışır. Zaman zaman erkeğin bu durumu sezeceği kuşkularına kapılır. Bir dolandırıcı gibi duyar kendini. Erkeğin onun içindeki gerçek kadını sevmediği korkusuna kapılır. bunda çoğu zamanda haklıdır. Cadalozluğunu rahatça ortaya koyabileceği bir erkekle evlenmek istedi. İşte kadın tam bu sırada, sevginin ve evliliğin erkek için kendisininkinden çok daha başka anlamlar taşıdığının farkına varır. Bütün erkekler, bütün kadınların aşağı olduğuna inansalar da, her erkek kafasında kendisiyle ilişkisi yüzünden öteki kadınlardan üstün olacak bir kadına özel bir yer ayırmıştır. O ana dek kadın çaresizlik içinde erkeğin onayını almak için ona yalvarmış, onun o temiz, ışıklı yerine girmeye çalışmıştır. Oysa kadın, oraya girdikten sonra öteki kadınlardan ayrı tutulmasının gerçek değerleri yüzünden değil, erkeğin kafasındaki hazır ölçülere tıpı tıpına uyması yüzünden olduğunu anlar. Belki de erkek onun kim olduğunu bile bilmemektedir. O ana dek kadın kendisinin kim olduğunu anlamış olsa bile. Erkeğin kadını o yere kabul etmesi, kadını gerçekten sevmesinden değil, yalnızca erkeğin daha önceden edindiği düşlere çok iyi uymasındandır. Kadın, erkeğin sevgisinin yalancı olduğunu, çünkü bunu oyunlarıyla kendisinin yarattığını bilse de, erkeğe karşı nefret duymaktan kendini alamaz. Ama başlangıçta gerçek benliğini açıkça ortaya koymaktan çekinir. Çünkü o zaman bu yalancı sevgiyi bile yitireceğinden korkar. Sonunda kadın, erkek içinde evliliğin sevgiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir sürü nedeni olduğunu kavrar. O yalnızca erkeğin düş imgesine en yakın düşen kadındır. Erkeğin düşlediği oyunda o çok yönlü öteki ben, çocuklarımın anası, ev kadını, ahçı, can yoldaşı rollerini başarıyla oynayacak en yetenekli kadın oyuncu olduğundan seçilmiştir. Erkeğin yaşamında bir boşluğu doldurmak için satın alınmıştır. Kendi yaşamıysa bir hiçtir. Böylece kadın, öteki kadınlara benzemekten kurtulamamıştır. Yalnızca kendisini efendiler sınıfının bir üyesine ekleyerek sınıfının birazcık üstüne çıkmıştır. Erkek zaten kadının toplumsal durumunu yükseltmedikçe onunla ilişkide göremez kendisini. Ama kadın özgürleştirilememiştir. Ev hizmetine terfi ettirilmiştir. Değişik bir biçimde kullanılmak üzere yükseltilmiştir yalnızca. Kadın oyuna getirildiğini anlar. Sevgi ve onay bulmak şöyle dursun, mülkiyete ve denetim altına girmiştir. İşte bu noktada kadın, utangaç gelinden cadaloza dönüşür. Çok yaygın, çok önceden kestirilebilir olsa da, bu değişme kocaları hala şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürmektedir. Benim evlendiğim kız sen olamazsın. Kadınların durumu eskiye göre hemen hemen hiçbir önemli değişiklik göstermemiştir. Son 50 yıldır kadınlar sevgi konusunda iki arada bir derede kalmışlardır. Gerçekleştiğine inanılan cinsel devrim kisvesi altında, "Of hadi canım senin aklın neredeydi? Cinsel devrimden haberin yok mu?" Kadınlar zırhlarını çıkarmaya zorlanmışlardır. Büyük annesinin olayların doğal akışı içinde kabul etmeye hazır olduğu şeyler konusunda çağdaş kadın nazlanmakla suçlanmaktan korkmaktadır. Büyük annesinin zamanında erkekler de kendisine saygısı olan her kadının erkekleri bekleteceğini, utanmaksızın tüm haklı oyunları oynayacağını beklerlerdi. Kendi çıkarlarını bu yolla koruyamayan bir kadın saygı görmezdi. Bunun böyle olduğunu her iki tarafta açıkça bilirdi. Oysa cinsel devrim lafı kadınlara hiçbir olumlu şey getirmese de erkeklerin ekmeğine yağ sürmüştür. Kadınlara her zamanki dişilik oyunlarının ve isteklerinin kötülük, haksızlık, namus budalalığı, eskimişlik, katılık taşıdığı ve zararlı olduğu söylenerek yepyeni bir hazır kadınlar topluluğu oluşturulmuştur. Geleneksel cinsel sömürüye açık, kısıtlı mal arzını genişletmek amacıyla yapılan bu iş, kadınların zar zor elde ettikleri sınırlı savunma güçlerini de ellerinden almıştır. Kadınlar bugün, salt bu amaçla geliştirilmiş yeni bir küfür dilinin kendilerine karşı kullanılmasından korktukları için, eski isteklerinde bile direnememektedirler. Buz parçası, erkek düşmanı, namus budalası, baş belası, tatsız, rahat kadın olmaksa idealdir. Bugün bile Olup bitenin farkında olan birçok kadın tuzağa düşmekten kendini kurtarır. Az da olsa erkeklerden umduklarını yitirmektense kendilerine kötü adlar takılmasını yeğe tutarlar. Çünkü erkeklerin en rahatının bile oldukça az kullanılmış bir hanım aradığı doğrudur. Oysa sömürülen kadınların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu kadınlar, geleneksel dişilik oyunlarının haklı bir yanı olduğunu üzülerek ama çok geç anlamakta, 30 yaşında kendilerinin şu eski sözlere tehlikeli bir biçimde yakın bir dille yakınmakta olduklarını fark edip sarsılmaktadırlar. Aldatıldım. Erkeklerin hepsi canavar, hepsi namussuz. Sonunda kadınlar şu koca karı sözünün doğruluğunu kabul etmek zorunda kalırlar. Dürüst, verici bir kadın olsa olsa saygı görür ama sevilmez. Şimdi özgürleşmiş kadının bugün de geçerli olan bir tanımını, bu örnekte 30'larda yaşayan bir Greenwich Village sanatçısını, Faulkner'ın ilk romanlarından biri olan Mosquitoes, Sivrisineklerden ele alalım. Erkekleriyle başı hep derde giriyordu. Önünde sonunda bırakıp gidiyorlardı onu. Yetenekli olarak gördüğü erkekler bile başladığı gibi birdenbire biten fırtınalı ama geçici bir ilgi döneminden sonra anımsanacak olayların izlerini bile taşımadan, Ağustos ayında hiçbir işaret vermeden çıkıveren ve sonra yok olup giden yağmursuz, kısa gök gürlemeleri gibi gelip geçiyorlardı. Zaman zaman neredeyse erkekçe bir ilgisizlik içinde düşünüyordu bunun nedenini. Aralarındaki ilişkileri erkeklerin ister göründüğü bir düzeyde tutmaya çalışmıştı her zaman. Gerçekten de onun istediği ölçüde az şeyi hiçbir kadın isteyemezdi. Ya da kadınların çok azı isteyebilirdi erkeklerinden. Hiçbir zaman erkeklerin zamanlarını rastgele bölmüyor, onları bekletmiyor, olmadık saatlerde onu eve getirmelerini istemiyor, onlara bir şey getirip taşıtmıyordu. Yemeklerini pişiriyor, söylediklerini sabırla dinliyordu onların.